Dip Çizgi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Togan Karataş. Yanımda Dip Çizgi'nin White Nigga'sı Orçun Onat Demiröz var. Euroleague konuşacağız. Orçun Bey, fanları bol olan.
Adeta Brooklyn'den gelmiş gibi değil mi?
Öyle, öyle var biraz sende böyle. Yeraltı edebiyatı çocuğu.
Severim. Beyaz Zencilar eseri de en sevdiğim eserlerden biridir. Hayatımızı verdik biz bu akıma.
Ya işte yeraltı edebiyatını ben öyle çok şey yapmıyorum ya. Yani okudum ettim vaktini işte. Palahniuk'u mesela ben Bukowski'den daha çok seviyorum ama
hani çok büyük.
Ben başka alanlarda tercih ediyorum.
Biliyorum canım. Ama yani yeraltı edebiyatı
yok, da... Yok asla eleştirmiyorum evet, abi. Seven yani. Yerine bir sözüm yok yani. Şimdi 4'te 4 yaptık. Yani Efes içeride Valencia ve CSKA'yı yendi. Fenerbahçe'de İtalya ve Fransa'dan çatır çatır galibiyet çıkarmayı başardı. Efes'i konuşacağız. Tabii çok sansasyonel bir CSKA galibiyeti var. Kulüp tarihinin en kötü mağlubiyetini aldı CSKA Moskova. 35'lik maç, 35'lik ikili averaj acaba alınabilir mi?
İtudis'e
diye
parantez açalım.
Şimdi iki maçı da biraz biraz değerlendirip takımların genel konumuna ilişkin bir şeyler söylemek istiyoruz. Şimdi Valencia maçında herhalde şunu konuşmak gerekiyor ki maç ortada gitmesine rağmen belli bir süre hani Efes bu maçı alacağını uzun süre hissettirdi aslında insanlara ve Sertaç'ın olağanüstü bir performansı var. Sertaç her hafta bu şunu yapamaz, onu yapamaz diyen insanlara cevap vermeye devam ediyor ve Valencia maçını da neredeyse perfect bir şekilde hani böyle neredeyse şut kaçırmadan iki şut kaçırdı. 20 sayıyla kapattı ve Efes'in en çok verimlilik puanı üreten oyuncusu olmuştu. Ve Efes o maçta 124 verimlilik puanına çıktı. Şeyi de baştan söyleyeyim, Valencia maçını biraz konuşalım. Efes Valencia maçı da dahil son 4 maçı 25 sayı farklı kazanıyor. En az burada Valencia'yı 99-83 galip geldi. Bir ara Prepelic, Dubljević falan sorun yarattı Efes'e ama ne diyorsun Valencia maçı? Oradan da böyle şey tutup şimdi CSK'ya geçelim istiyorum.
Şöyle aslında ben Valencia'yı izlemekten ötürü çok keyif alan bir yani basketbol izleyicisiyim bunu söyleyeyim. Çünkü Valencia aslında cephanesi bol olup böyle o frekansı ayarlama yani yüksek frekansta yüksek üretimle oynamaya çalışan bir takım. O yüzden aslında Parnasao hocamızı ben bu anlayışından ötürü seviyorum. Yani kurduğu takım yapısı itibariyle geçen senenin önünde bir takım nüvesi var zaten. İşte Kalin için mesela bu sezon yükselen bir grafiği var. Yani yan parçaları değişti. Prepelic'den falan çok iyi katkı alıyorlar. Yani çok doğru bir aslında takım kimyası var orada. Güzel.
Van Rossum biraz eksik abi yani.
Ya guardları orada tabii biraz eziliyorlar. Yani özellikle savunma tarafında Hermansson falan da öyle. Yani bunlar hücumda yüksek kalibrede oynayabilecek oyuncular ama işte savunma tarafında işin haliyle defektleri olan oyuncular. Keza Dubljević falan da öyle. Mesela Dubljević bence modern basketbolun bayağı Nikola Prkic'ini diyebilirim yani. Hani böyle oyun kurma ve tepeden oyun kurma ve
şutunu da geliştirdi.
Şutunu da geliştirdi. Alçak post oyunu da var yani. Bayağı götünü affedersin. Charles Barkley gibi kullanıyor yani. Hani böyle
biraz öyle. Biraz
ayakları öyle. Bir çakıyor yere. Yani duramıyorsun. Yani çok sağlam vuruyor ve o kalçasının üzerinden çok iyi dönüp bitiriyor. Yani çok aslında bu alanda biraz Euroleague'deki niş oyunculardan biri yani. Bir başka benzeri yok Dubljević için.
Biraz kalın ve ayak sorunu olduğu için daha üst seviyelerde görmek çok kolay olmaz. Onu.
Zor tabii zor yani. Oyunun bu kadar hızlı aktığı bir dönemde Dubljević tabii ağır bir oyuncu ama yaptığı şeyi...
Yani dansında falan elinden geldiğince durdurmaya çalıştı. Yani iki tane pozisyon var mesela Kanca'yı taktıkları orada tuhaf kararlar çıktı. Mitsic pozisyonu bence sportmenlik dışıydı yani. Evet. Sonra karar döndü filan. Tuhaf şeyler de oldu da hani hakemlik bir şey yok da bir maç zaten 20'ye yok. Doğru gitti. Evet. Efes cephesine geldiğimizde de özellikle Simon ve Boboa'nın Larkin otururken Mitsic'e inanılmaz yardım ettiğini görüyoruz. Ve bu aslında Sertaç'la başlayan takım 5 dışarıda oynayabildiğinde evet. Sürklese ediyor şu
aslında
an.
Aslında ona gelecektim. Şimdi CSK maçında... Ayrı ayrı mı konuşacağız yoksa?
Bu şeyi biraz konuşalım. CSK'ya da geçelim. Efes'i genel bir değerlendirme
genel
istiyorum.
Olarak konuşalım. Çünkü geçen sezon...
Yani CSK'da 100'e 70 yendi Efes ve hani ilk çeyrek 31-13. Balyoz gibi indi Efes
tabii,
daha
tabii,
ilk çeyrekten.
Hatta ben şey dedim işte bayağı CSK'nın tepesine torun çekicini koydu yani. Hani böyle ve CSK ilk çeyrekten Yani darma duman
oldu. Larkin girmeden maç kazanmaya başladı Efes. Evet. Neredeyse ilk çeyreklerde.
Şimdi aslında gelmek istediğim yer şu benim. Ergin Hoca'nın bir demeci var bu konuyla ilgili. Yani bana sürekli aynı şeyi soruyorlar. Hani geçen sezonu yakaladınız mı? Ne seviyedesiniz? Deyip hani üstüne biz geçen seneden daha iyiyiz diye bir açıklaması var. Şimdi onu konuşmak istiyorum. Geçen sezon Efes'in oynadığı oyunla bu sezon oynadığı oyun. Yani aslında aynı basketbol mantalitesiyle.
Ama biraz farklar var.
Var. Onu gelecektim işte. Yani temelde aynı oyunu oynuyor ama şu anki oyunu Efes'in çok daha çeşitlenmiş ve de çok daha aslında baktığın zaman daha farklı bir portföye yayılmış bir oyun. Yani
İki şey dikkatimi çekiyor mesela senin dediğin noktada. Birincisi orta mesafeden %50 sokmaya başladı Efes. Denemezdi normalde. %50 sokacaksa denesin. Burada bir sorun yok. Hani elinizde bir CJ McCollum olursa denersiniz. Sertaç varken deniliyor. Bir de düşük tempoda da rakibe yanıt vermeyi geçen seneden biraz daha iyi yapıyor Efes. Bu tabii geçen seneden daha iyi takım anlamına gelmez. Bunu söylemiyorum. Sadece neyi de daha iyi yapıyor sorusuna kendimce böyle iki yanıt buldum ben.
Katılıyorum. Kesinlikle yani ben bir kere Sertaç'ın oyuna eklenmesini bu arada Ergin Hoca'nın planında var mıydı yok muydu bu tartışları yani A planında Sertaç'ı bu şekilde kullanmak bence yoktu. Yani aslında Dunstan zaten A planındaki oyuncuydu ama Sertaç'ın öyle bir çıkışı var ki Ergin Hoca da onu entegre etti. Yani oyunu biraz daha evrimleştirerek daha farklı bir noktaya çekti. Şimdi ne yapıyor mesela? Sertaç'ın o pamuk elleri sayesinde Efes istediği zaman 5 dışarıda oynayıp oyunu acayip bir geometride kurabiliyor ve oyunu acayip bir şekilde açabiliyor. İşte bunu Fenerbahçe maçında yaptı, daha size olan CSK maçında yaptı, Valencia gibi yani yüksek tempolarda çok iyi oynayan ve mesela maçı çok iyi başlamış ki Valencia maçı çok iyi girdi yani momentum Valencia'dan yanaydı ama ikinci çeyrekte mesela bir anda Efes vites attı ve rakibini boğmayı başardı. Şimdi Sertaç böyle oynuyorken ve Misic tabii ki bu form düzeyindeyken şu an Misic bana sorarsan NBA seviyesinde oynuyor yani son 4 maçtır falan.
Final 4'daki Vasilis Spanulis'ler.
Baya net yani bam güm yani 21-8 son maçta ne yaptı?
6.
21-8-6 yaptı yani.
CSK maçında.
Hani çok acayip bir performans ve bunu mesela sezon başında da iyi oynadığı maçlar vardı. İşte Panathinaikos maçı falan vardı. Kazandırdı ama şu an bunu daha yüksek verimlilikte yapıyor. Yani bir kere şut olarak sezon başında şut ritminde değildi. Yani daha kötü yüzdeyle oynuyordu. Şu an orayı da toparladı. Yani hem çok daha iyi çembere gidip bitiriyor hem de o şutları daha yüksek yüzdeyle sokuyor. O yüzden Misic şu an bayağı hakikaten Kill Bill durumunda diyebiliriz yani bayağı prime'ındaki bir Vasilis Spanulis gibi oynuyor. Hal böyle olunca yani şimdi elinde Sertaç gibi bayağı Nikola Jokic gibi oynayan bir oyuncu mevcut. Misic gibi bir şu an acayip bir süperstar var. Bakıyorsun Rodrick Boboa yani inanılmaz bir skorer. Bayağı Richard Hamilton gibi oynuyor. Yani Detroit'in şampiyon kadrosundaki Richard Hamilton ne yapıyorsa o stagger screen'ler üzerinden, o perde oyunları üzerinden ne yapıyorsa Rodrick bir giriyor. Patır kütür sokması gereken şutları sokuyor. Çembere gitmesi gereken noktalarda gidiyor. Oyunu açıyor. Hal böyle olunca Larkin'e çok gerek kalmıyor yani hakikaten. Çünkü Efes zaten dalga dalga geliyor gene.
Ve takım gerçekten çok özgüvenle oynadı. Yani CSK maçına çıkıp muhtemelen şeyi şöyle bir şey okudum. Hani hiç fark meselesi hiç konuşulmamış. Çıkacağız oynayacağız denmiş yani CSK maçında. Ergin Hoca'nın söyleminde hani geçen seneden daha iyi söyleminde tamam bunlar güzel açıklamalar da ben geçen seneyle ilgili artık şey duymak istemiyorum abi. Yani takım hazır form bulmuşken Ergin Hoca oraya biraz saplanmış durumdaydı. Hazır ondan kurtulmuş takım. Yani bunlar oynamaya ama başlamış durumda.
Yok bunlar aslında hani takımı da biraz daha gaza getirmek için atılan yemler. Yani öyle görmek lazım.
Belki. Öyle yani, değerlendirilebilir ama.
Ergin Hoca yani bunları çok iyi yapıyor. Yani o takımı mesela hiç gerek yokken durduk yere CSK maçına abi CSK ile ikili averaje kalacak mı Standings? Kalmayacak.
Kalmayacaktı da Itudis zorlamaya başlayınca abi, orada ben şeyi
olayı,
zorlayayım dedi.
Olayı challenge'a döktü orada.
Evet.
Yani hani CSK'ya 35 yapabiliyor muyuz? Yani oyunculara bunu çok iyi veriyor ve hani oyuncular da hemen o reaksiyona tepki veriyorlar yani. Hemen o iştahla, o şevkle oynamaya başlıyor. Bence zaten Efes gibi bir ritim takımı da bunlar daha keskin hale getirir. Bu tür challenge'lar.
Şimdi Larkin'in rolü sene sonuna doğru biraz daha gelişebilir. Daha fazla özellikle kırılma maçlarında muhtemelen rolü daha da artacaktır. Mitsic'le beraber sahada kalma dakikaları da artacaktır. Ama Boboa ve Simon'un bu kadar bir anda 2-3 haftadır yaptık. Simon zaten sene başından beri çok çok iyi oynuyor da Boboa'nın inanılmaz şut ritmine girmesi. Evet. Singleton'ın hayata en azından hücumda, savunmada işte de hücumda böyle yavaş yavaş dönmeye başlaması bayağı büyük artılar.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an Mitsic Boboa ikilisi bayağı Detroit'in Chance Billups'la Richard Hamilton ikilisi gibi bir şey.
Basıyorlar.
Yani bayağı basıyorlar.
Yani. Ve Boboa savunmada da geri adım atmıyor yani. Boboa savunması biraz problemli bir oyuncudur ama birebir de yani adam adama savunmada çok fazla adam kaçırdığını görmedim. Kat yemiyor. Oyuncusuna top aldırmaması gereken pozisyonlarda top aldırmıyor. Zaten hücumda yapabildiklerini biliyoruz. Kendi skorunu yaratabiliyor. Potaya da gidebiliyor. Screen'den çıkıp şutu da var zaten. Bir de siz oyunda tepeye sert açı diktiğinizde savunma zaten açılıyor ve yani bu oyun şeydir aslında, modern basketbol.
Hocam siz bu modern basketboldan keyif alıyor musunuz?
Alıyoruz yani, evet. Şu yüzden
bize böyle sorular geliyor arkadaşlar. Evet. Siz işte bu oyunu izlemekten
üçlük atıyorlar filan diye.
Sürekli üçlük atıyorlar, böyle oyun mu olur falan. Şimdi arkadaşlar
bir şeyin altını yeniden çizmek gerekiyor. O yüzden onu bir açalım.
Oyun buraya evrildi yani.
Hem yani basketbolun ruhu, zaman ruhu böyle bir şey. Hem de şimdi şunu bir netleştirelim. Sertaç'ın tepede olduğu 5 şutörlü bir sistemde. Yani Sertaç tepede böyle Nikola Vučević gibi. Vučević bu arada NBA'de tepeden en çok üçlük atan oyuncudur. Oyuncu. Bir pivot olarak bunu söyleyeyim bilmeyenler için bu sezon. Sertaç'ın tepede olduğu durumda Efes'in savunmayı ne kadar çok çektiğini, yani potanın etrafını ne kadar çok açtığını görebiliyorsunuz. Aslında potadan uzak oynamak sizin potaya daha rahat atak etmenizi sağlıyor.
Ama yani potada slasher'lar var.
Slasher'lar var tabii ki. Ve potadan uzak oynamak aslında potaya yaklaşmak anlamı da taşıyor. Çünkü takım gömülemiyor savunma. Yani işte Phil Jackson'ın falan böyle meşhur sözleri vardır ya, işte Obradoviç de benzer şeyler söylemiştir. Bu oyun potaya yaklaşma oyunudur diye. Evet, bu oyun potaya yaklaşma oyunudur ama bunu potadan uzak şutörlerle daha rahat yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bunun yani modern basketbol pace and space zaten hani bunları şey yapmaya gerek yok. Elinizde bir de Mitsic CSK ve Fenerbahçe maçlarında şunu gösterdi ki birinci tercih şut olmadığı sürece şutu da daha yüzdeli girmeye başlıyor. Yani bu sene başından beri söylediğimiz bir şey. Sorun olduğunda Mitsic lütfen hani step back pull up atma, potaya gitmeye çalış çünkü çok iyi bir bitirici. Yani NBA'de darbe zor alıp bitirebilen... Evet. Avrupalı mesela Dragic öyledir. Darbe alıp çok iyi bitirir Miami'deki. Hani darbe alıp bitirebilen Avrupalı guardlarla Amerikalı guardları ayırabilen şeylerden biri bunlardır zaten. Bu atletik yetenekleri ve güçleri. Mitsic dengeli, dengesiz, tek ayak üstü, omuzu koyduktan sonra bitirebilmesi. Yani en iyi şeyini kullan abi yani. Sorun çözmek için hani alarm anında bunu kullan. Acil durumda şeyi kır, camı kır ve hani penetreni kullan. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Yani bu modern basketbolu konuşurken şunun altını çizelim. Mo Herman'ın son 7 maç istatistiği abi üçlükte.
Kötü.
18'de 3. Son 7 maçta Mo Herman. Ne olacak? Mo Herman biraz top oynasa muhtemelen CSK maçları falan daha farklı olabilirdi. Yani Mo Herman şu an kötü. Yani, Efes'in bir Mo Herman sorunu var. Singleton da çok iyi değil de Mo Herman bayağı kötü.
Şunu koyalım. Şimdi Efes bu maçlarda hakikaten tavanının neresi olduğunu
tabii canım
ve aslında çıktığı seviye itibariyle Euroleague'in şu an üzerinde olduğunu gösterdi.
Yani CSK maçında şey de söyleyeyim, Mitsic artı 36 yazdı, Sertaç artı 30 yazdı sahada kaldığı dakikalarda.
Evet, yani CSK maçına şimdi biraz geçip istersen oradan konuşalım. Hala bu takımın yani evet 25 sayı ortalama yaptı. Yani bayağı şu an Efes Muhammed Ali gibi yani böyle önüne geleni knockout yani böyle pat indiriyor yani. Hani ve bunu bir çeyrekte falan yapıyor.
Evet,
yani
bir çeyrekte yapıyor.
Hani pat vuruyor aşağı.
Tam yani Ergin hani Hoca'nın istediği şey aslında bu. Geçen sene başında bunu da denedi. Sene başında bunu deniyordu. O yüzden takım yoruluyordu filan maç sonuna doğru.
Çünkü abi form düzeyi yani fizik kalite orada değil. Şu an tabii daha sağlıklı bir Efes var ve sonuçta bir de kafada da artık yani hazırlar.
Bir de güzel zamanda geldi CSK maçı abi. Tam böyle CSK'da karışıklıklar var. Mike James vesairesi. Oynuyor Mike James ama belli değil. Takım kopmuş. Milutinov sezonu kapatmış. Ekleme yaptılar yerine ama yani o takım sene başındaki durumda değil. O takım kimyasından çok uzak. Clyburn takımdan kopuk.
Tabii tabii.
Şengel ile tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kötü bir maç çıkardı.
CSK'yı yani, ayrı bence konuşalım. Itudis orada bayağı şu an
o yüzden ben Efes'in hani CSK'yı geçeceğini durumda düşünüyorum zaten.
Bence de geçecek bu arada. Zaten şu an arada bir maç
bir maç
fark var. Yani işte Maccabi'yi yeneceğini düşünüyorum ben Efes'in. O yüzden sezon sonu ben Efes'in şu form grafiğiyle ilk 3'te bitireceğini düşünüyorum. Yani
ya en çok hoşuma giden şey şuydu aslında. Sana şunu sormak istiyorum. Efes düşük tempoda da yanıt verebilecek bir takım olduğunu göstermesi Efes'in. Özellikle Milan gibi takımlara karşı ben avantajlı. Sizin oyununuzda da yenerim demek gibi geliyor bana.
Şimdi oraya gelelim ama öncesinde o Moerman meselesine biraz evet, değinelim. Evet, evet. Onu açsın, o yarım kalmasın. Şimdi dedik ya, yani takımın tabanı şu an Euroleague'in üzeri. Yani çünkü diğer parçalar işte guardları şu an akıyor. İşte 5 numaralardan Dunstan da bakma yani oyuna girdiği zaman şimdi dakikaları kısaldığı için
net katkı veriyor.
Çok net katkı veriyor. Savunma katkısı da veriyor yani şimdi. Bir kere
ve rebound yani. Evet, rebound da daha
sertlik veriyor ve yani
bunun hakkını vereyim. Biraz daha iyi rebound çekiyor son maçlarda.
Evet.
Biz hep eleştiririz ya. O yüzden dedim.
Çünkü 35-36 dakika oynamak zorunda kalmıyor Dunstan ve geri bir Dunstan izliyoruz yani. Bench'ten gelip o bütün enerjisiyle geliyor ve 20 dakikalarda oynayınca haliyle çok daha yüksek seviyede oynuyor. Yani kendini
motoru saklamak, yüksek kalıyor.
Kendini saklamak zorunda da kalmıyor. Ne varsa veriyor yani o beyaz sakallarıyla. Sertaç'ın yükselmesi takımı bu anlamda yani diğer oyuncuları da aslında rahatlatan bir durum oldu. Şimdi ama önemli bir detay var. Şimdi Efes'in oyununda oyunu açmak için çünkü sonuçta neticede su derinleşince yani işte o F4 seviyelerine falan playofflara geldiğimiz zaman Efes karşısında tabii ki daha kompakt yani seri oynarken falan daha
ve
kompakt
çalışmış rakibe karşı
savunmalar görecek. Yani daha böyle kolektif, daha zor, daha sertlik seviyesi yüksek maçlar oynayacak. Şimdi iş oralara geldiği zaman tamam şu an Efes evet önüne geleni knockout ediyor da şimdi iş biraz daha sertleşince ve daha böyle karşıda dirençli rakipler yani seri oynamak sonuçta rakiplerin direkt sana her maç ayrı şekilde çalışması anlamına geliyor. F4'te de öyle keza. Şimdi olay oraya gelince şu an Efes tamam oyunu çok rahat bir şekilde açıyor. Yani acayip bir oyun paleti var şu an. Yani Ergin Hoca'nın zaten bunu söylüyoruz.
Bob Ross gibi seçiyor abi.
Böyle aynen böyle.
Diye.
Böyle önüne açıyor abi paleti. İşte hani bunu oynayacağız, şunu oynayacağız. İşte şu, çok acayip bir lüks var elinde şu an. Ve bunu da hakkını veriyor yani. Çok iyi, bundan çok yüksek verim alıyor. Ama şimdi bu oyunun planında neticede 4 numaralarından yani forvetlerinden o köşe şutlarının gelmesi çok kritik. Şu an mesela bunları Simon üzerinden buluyor. Penetre pas üzerinden hani Simon'un cezaları var. Keza
Boboa'dan da buluyor bazen.
Boboa'dan da buluyor. Yani o köşe şutlarını bulmakta sorun yaşamıyor şu an Efes. Ama neticede Singleton ve Moerman'ın bu anlamda istikrar yakalaması şart. Yani o şut istikrarını yani 18-13
Moerman bir de abi şey bayağı yani
kabul edilebilir bir yüzde değil bu arada.
Top elden çıktığında girmeyeceği belli şutlar atıyor bazen.
Biraz evet.
Ya o zaman Moerman'da bak mental bir sorun var demektir. Moerman o kadar ama taş elli bir oyuncu değil.
Oyuna etkisi şu an yani diğer oyuncularla
yakın.
Aynı sayfada yani şey şu an
çöp filan demiyorum ama bunu da yapsa başka bir seviyeye çıkabilir takım.
Yani şu an mesela takıma başka şekilde yardımcı oluyor. Yani o hareketli şekilde o reboundları topluyor. O rakibi bozuyor. Hani savunmada sırıtmıyor Moerman şu an. Yani girdiği zaman o enerjiyi veriyor. Ama neticede Moerman'dan bir sorun çözücü olmasını da bekliyorsun.
Yani en azından böyle
Singleton daha iyi sokuyor mesela şu an.
Ama Singleton da işte rebound konusunda yeterli desteği vermiyor bu aralar. Moerman'ın şu yönü güzel. Hani şutum girmiyor. En azından takıma başka alanlarda katkı vermeye devam edeyim. Hani rebound çekeyim. İşte biraz hasıl vereyim. Savunmada açık kapatayım. O close out'ları güzel yapayım falan diye. Bu noktalarda fena değil de. Hani Efes'in Zaten çok da ihtiyacı yok. Bu arada Muharman sıfır falan değil yani. Boyalı alandan bitirdikleri var. Ama
kaplar üzerinde
yani falan. Ergin Hoca'nın 4 numaralardan şut bulmayı çok sevdiğini düşünürsek Muharman'la bir özel konuşma yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü daha Tibor da hiç oynamadı bu arada. Canan zaten oynamıyor.
Tibor'a gerek kalmıyor. Ha şimdi Canan yani meselesine geleyim. Kadroya
giremiyor bu arada yani.
Yani tamam şu an Efes'in guardları Shane Larkin'e bile gerek duymuyor da.
Çünkü James Anderson bile bench'ten geldiğinde muazzam katkı veriyor. Veriyor. Abi.
Veriyor. Ama şimdi Efes neticede bir alev takımı ya. Yani o ateşi yakıyor ve o ateş yandığı an zaten rakibi yani tutuşuyor ve dağılıyor yani. Şimdi o ateşin daha kuvvetli ve daha hani daha uzun süreli yanması için
harlamak gerekiyor diyorsun.
Arada evet, arada oraya bir atacaksın yani bir odun atacaksın. Tekrar yanacak. Şimdi mesela Canan Musa abi bu anlamda Efes'in elindeki bence önemli bir joker.
Bence de.
Keşke rotasyona girse bu playoff öncesinde. Şimdi
ya umarım girer.
CSK maçına gelelim. Şimdi CSK maçında ne oldu? Efes 31-18 girdi.
13. Yani
31-13 girdi. İlk çeyrekten 20'ye bağladı maçı. Yani tarihi bir maç. İkonik bir ilk yarı oynadı Efes. Yani 30'u göremedi ya CSK.
28'de kaldı.
İlk yarı yani baya bam diye vurdu. Hani tabii CSK alışkın değil yani son 20 yılın neticede en başarılı takımı ve bu yani neticede EuroLeague tarihinin
en iyi takımı. Abi.
En iyi
şampiyonluk
takımı.
Sayısı olarak öyle değil ama
en
yani
istikrarlı takımı. Yani en kötü olduğu dönemde
Final Four'a kalıyorlar yani.
Yani en kötü olduğu dönem son 20 yılda ne zamandır dersen Vujosevic için geldiği bir dönem vardı.
Orada evet orada patladılar. Partizan sonrası CSK'ya
evet,
gitmişti.
O ki zaten Vujosevic hiç CSK koçu değil de yani bir o dönemi var son yıllarda hatırladığım kötü böyle gerçekten kötü dönemi. Onun dışında CSK'nın tabanı zaten F4.
Yani.
Yani en kötü halleriyle F4 yapan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi tarihlerinde böyle bir şey yok. Yani tarihlerinde böyle bir yenilgi görmemişler.
Şey döneminde Obradovic'in galiba ilk senesiydi. Bojan Bogdanovic'in Fenerbahçe döneminde bir 26 sayı yedikleri vardı. Şimdi arkadaşlar şimdi şunu söyleyelim. O ilk grup maçıydı. O dönem iki grup vardı ve bu Fener'in galibiyetini küçümsemek falan değil. Bunu söyleyeceğim kesin yanlış anlayan olacak da bunu söylemekle kendimi mükellef hissediyorum. Sezonun başıydı ve büyük takımlar sezon başında biraz böyle hafif rölantide girer bazen. CSK onu hep yapmıyor ama bazen girerler ve Fenerbahçe çok formda. Bamgüm girdi sezona. Sonra düştü.
Düştü. O takım evet.
Yani o galibiyet değersizdir demiyorum. Tarihe yazılmıştır. 86-60'lık bir galibiyet. Bu galibiyet Mart ayında evet. Tamam CSK düşüşte yine. Ama tam playoff'lara artık böyle sıralamalar abi, belli olacakken.
Hayır yani şöyle sana söyleyeyim.
Yapılmış bir galibiyet olduğu için yani bunu anlamı farklı diyorum. Hayır. Galibiyetleri yarıştırmak istemiyorum. Bu baya hani CSK'ya Mart ayında CSK'ya balyoz indirmek ne olursa olsun abi başka bir şey. Normal bir şey yani.
Ya CSK'da neticede Efes 35'le yendi. Sezonun evet. İlk yarısı. Evet. Yani hani böyle takımların böyle maçları olabiliyor dediğin gibi. Ama şunu söyleyeceğim yani. Mart ayında CSK'ya abi ilk yarı ben skordan ziyade başka bir şeye baktım. Verimliliğe baktım. Gittim hemen açtım.
50'ye 5'ti bir ara.
50'ye 5'ti. İlk yarı sana söyleyeyim 74-18'di. Verimlilik farkı. İlk yarı sonunda yani. Bu demek oluyor ki Efes her alanda ezmiş CSK'yı. Yani hani maç 20'ye gidebilir, 25'e gidebilir. O dert değil. Ama burada başka bir şey var. Burada acayip bir dominasyon var yani hani bu şey demek.
Maç bittiğinde zaten hücum rebound'u hariç her alanda Efes iyiydi.
Yani sıkmış suyunu çıkarmış demek yani hani ilk yarıda 20 dakikada ezmiş geçmiş demek. Şimdi ikinci yarı ama ne oldu? Tabii biraz yani
beyler oynuyoruz biraz bir şeyler yapalım
hani
bari dedi.
Sert girmeye çalıştılar
tam sağ
böyle hani, çünkü olay biraz da gurura döndü yani hani zaten İtudis de onu söyledi biraz gurur göstermeliyiz dedi yani böyle olmaz falan dedi o yüzden işte Hackett falan soktu ve
Hackett
böyle
atıldı
başta. Yani hani biraz sinirler de bozuldu ama sertlik yaparak böyle Efes'in o ateşini söndürmeye çalıştılar. Bu olacak bak bu playoff zamanı geldiği
evet,
zaman
evet.
Efes'in rakipleri bunu yapacak.
Özellikle deplasman marşlarında dayak
evet, dövmeye çalışacaklar Efes'i. Şimdi o yüzden bak Canan Musa mesela ben CSK maçında Musa'yı görmek isterdim.
Biraz momentum değiştirici bir oyuncu olarak değerlendirilebilir.
Aynen öyle. Yani şimdi haliyle abi 40 dakika boyunca böyle yanamazsın. Yani 40 dakika boyunca bu kadar yüksek ateşte yanman mümkün değil. Yani mis için böyle.
O zaman abi zaten Minnesota'yı alalım, Efes'i koyalım. Minnesota top oynamadığı için şu an.
Yani, aynen öyle.
Minnesota Timberwolves yerine Efes oynasın abi. Böyle ya, abartıyorum tabii ki de.
O ateşte yani düşüşler olacağı için Misic düşecek, Larkin düşecek, normal Roderick düşecek. Simon zaten yaşı itibariyle yani düşeceği yerler olacak bu oyuncuların. Normal.
Ki Simon, Clyburn'e inanın ve Simon'un iki haftadır yani
aklıyla
hem Kalinic'e hem de Clyburn'e karşı üstünlük kurması fiziksel evet olarak daha bir kafa yukarıda olan oyunculara ya inanılmaz bir şey gerçekten.
Evet. Simon zaten dedi yani ben hayatımda böyle bir ilk yarı oynamadım dedi yani. Böyle bir, ilk defa böyle bir şeye tanıklık ediyorum dedi. İşte bu tür noktalarda abi. Şimdi ikinci yarı ne yaptı CSK? Sert döndü falan. Daha böyle hani biraz böyle işi daha pisleştirip çirkinleştirmeye döktü olayı. Şimdi oralarda abi hem oyuncuları korumak için zaten maç 30'a gitmiş. Orada mesela kenarda bekleyen bu CSK kadrosunda şey yoktu galiba. Maç kadrosunda Musa yoktu diye hatırlıyorum ama.
Yoktu. Yok almıyor. Kadroyu almıyor.
Evet önce. Yani şimdi Musa'yı bence playoff'lara hazırlamak gerekiyor abi. Neden hazırlamak gerekiyor dersen çünkü şu maçta mesela
abi iki tane üçlük sokar, bir tane pozisyon bitirir, momentum değişir. Değişir yani.
Aynen öyle. 10-10 dakika 10-12 dakika oynayabilirdi. Çünkü yani abi Musa neticede bak gösterdi yani çocuk geldi lig maçlarında domestikte, yerel ligde seviyesinde
ya
yani.
Buran da oynatmadı bu arada. Yani acaba şey diyorum bu kadro oynamaya devam etsin şimdi bu yanmaya devam etsin form tutsun diye mi böyle yapıyor? Bu sefer de abi takım yorulmaya başlar. Olabilir. Yani her maç ilk çeyrekten balyozu indiremezsen ilk haftalara geri döner takım ve yine yorulur takım.
Şimdi Efes'i bekleyen bir sorun var. Şimdi
Mitic 35 dakika oynadı abi.
Gene. Şimdi tam Efes acayip bir form grafiği yakaladı. Şu an bayağı hani şey yapıyor. İlk yani kaybettiği ilk yarıdaki maçların bayağı böyle o hesabı şu an şey
yavaş yavaş
kapatıyor yani.
Başladı en azından.
İşte Bayern hesabı duruyor şu an. İşte Jalgiris hesabı duruyor.
Bence onlar da kapanacak.
İşte o şu an onları yapıyor yani hani CSK ile bir hesap vardı, kapatıldı falan. Şu an Ergin Hoca yani bam hani bırakıyor yani şeye
işte
adisyonun altına imzayı atıyor şu an.
Playoff'larda veya Final Four olursa eğer bir iki hamle daha gerekecek. Hı. Ergin Hoca onu muhtemelen planlıyordur. Şimdi Tibor Plyce hiç oynamayacak değil. Mutlaka oynayacak evet. Abi bir yerde yani.
O yüzden biraz böyle oraya yani bekleyen sorun ne dersen oraya hazırlanmak lazım. Şimdi Mayıs değil mi? Yani baktığın zaman F4 ne zaman oynanacak? Mayıs. Nereden baksan Nisan'dayız, Mart'tayız. Arada Nisan var ve 2 aylık bir süreç var. 2-2,5 aylık bir süreç var. Şimdi 2,5 ay boyunca aynı grafikte kalmak, aynı formda kalmak kolay iş değil yani zor iş. Çünkü daha en az 7-8 tane maç oynayacak normal sezonda. Üstüne playoff oynayacak Efes.
Ki Jalgiris maçından sonra Maccabi, ertelenen Maccabi maçı girecek. Ve Maccabi ve Bayern'le arka arkaya oynayacak Efes.
Arka arkaya maçları yani, var.
Gelecek hafta sadece Jalgiris. Sonra Maccabi, Bayern.
O yüzden bence şu an yani hazır da takım o ritme girmişken rotasyonu biraz
eklemeler.
Açmak lazım. Açmak lazım. Biraz böyle yani oyuncuları da dinlendirmek lazım. Abi Musa bak oynar mı takımda? En azından 10 dakika oynar
bence
ya.
Bence de şeye getirelim. Şimdi buradan Fenerbahçe'ye de konuşuruz ama Efes Final Four ateşini yakmıştır diyebiliyor muyuz sence?
Bence şampiyonluk ateşini bile yaktı.
Katılıyorum. Ben de öyle dedim zaten. Yani Efes şampiyon olabilir. Geçen sene kadar böyle net konuşmuyorum da. Geçen sene olacak diyordum. Olabilir diyorum ben artık.
Geçen sezon Efes'in konjonktür anlamında daha büyük bir şansı evet vardı. Çünkü Barcelona feci durumdaydı. Pesic orada bayağı salmıştı
ya,
yani.
Standings'i tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe için de bu durum geçerli. Şimdi geçen hafta şey demiştik yani ilk 10 takım 4 galibiyet farkıyla diziliyor. Şu an arkadaşlar ilk yani şöyle 2 ve 7 arası 6 takım 1 galibiyette dizilmiş durumda. Ve eğer Efes gelecek hafta Jalgiris'i yenerse ve Zenit kazanırsa ilk 8 de böyle hafiften kopmaya başlayacak. Yani Jalgiris ile Zenit arasında zaten bir maç eksiği var Jalgiris'in Zenit'e göre. Onu ekstra bir galibiyetle kapattığımızda hani Žalgiris ve Baskonia da kopmuş olacak. Dolayısıyla ilk 8 koparsa artık iç sıralamaya dönecek. Tabii. İş ve hani Bayern, Zenit, Efes, Fener ne olur oraları.
Onu da sana söyleyeyim. Acayip maç seçme olacak. Yani,
tabii canım eşleşmemeye yani, çalışacak takımlar birbirleriyle. Ama bu son 1-2 hafta olur.
Son 1-2 hafta net satmalar olur yani maç satmalar. Ben onunla eşleşmeyeyim.
Tabii.
Yani bu Avrupa basketbolunda yani bir şeydir arkadaşlar.
İstersiniz? Yani Yunanlar güzel yapar bunu özellikle.
Zamanında yapardı evet.
Zenit'le mi eşleşmek istersiniz? Milan'la mı yani? Efes'le mi eşleşmek istersiniz? Bayern'le mi mesela gibi sorular ortaya çıkacak.
Efes bence ilk 3'te bitirecek zaten.
Bana yani da öyle geliyor. Yani Efes ilk 3'te bitirme olasılığı yüksek.
Bence Milan'ı da deplasmanda yenecek. Ve yani Milan'ın da üstünde bitirecek gibi geliyor bana. Hele Milan ben, şu an Delaney'i kaybetmişken.
Evet. Lidey'i de özellikle.
Lidey'i de kaybetti.
Hem Bayern hem Žalgiris hem de Milan maçlarının kazanılacağını düşünüyorum ben.
Bayern hatta zaten şu an.
Efes kazanmaya devam edecek bence.
Biraz böyle artık son saniyede böyle hani.
Ama iyi direndiler abi. Kaç maç kazandılar sonlarda.
Bayern'in bu sezon bak ben sana ne diyordum.
Trinkieri'nin Brosesi çok iyi net ratingler üretip maç kapatamayan bir takımdı.
Bu kapatıyor.
Bayern kapatıyor.
Yani ben eğer bir sezon sonu Bayern yani eğer bir playoff yaparsa ki yapacak bence.
3 galibiyet fark var abi Žalgiris'e.
Ben Trinkieri'ye verilmesi taraftarıyım. Sezon koç ödülü verilecekse.
Katılıyorum.
Ama verilmiyor EuroLeague'de yani genel.
Şampiyona veriliyor.
Yani sonda veriliyor. Onun da bir
çünkü
anlamı yok.
Regular season'la playoff'ları ve Final Four'u ayırmadan saçma sapan işler yapıyorlar bazen. Evet. Bazı ödüllerde ayırıyorlar, bazılarını ayırmıyorlar filan. Tuhaf işleri var.
Ama benim bu net bu ödül Trinkieri'nindir yani bu sezon.
Efes de bu arada CSK maçı şey oldu hani Barcelona'yı yakalamak üzere averajda. Yani 40 averaj kaldı. Efes yine ligin en iyi ikinci averajına sahip takım haline geldi ve CSK bir anda hani artı 79'a kadar indi.
Ha son olarak CSK'yı da değinelim istersen.
İlf ve Lennberg bence uzun vadede faydalı olacak
bir transfer.
Oyuncu.
İyi transfer.
Ama Mike James meselesi çözülmedikçe bu takım bayır aşağı gibi
bir
geliyor.
Bir de artık Clyburn bu haldeyken şimdi yani şu an CSK'nın tek çıkış yolu Clyburn'un süperstar seviyesine yaklaşması. MVP sezonuna yaklaşması.
Ama abi guardlar olmadan olmuyor yani. Strelnyx iyi, çok iyi oyuncu. Ben yıllarca istedim de yani Strelnyx yan rolde olur.
Ana
rol. Yani ana role olması. Bir oyuncu ihtiyacı var onların.
Mike James işte Efes maçında da izledik. Abi kopmuş, bağlar kopmuş yani. Değişiyor, gidiyor bench'in sonuna oturuyor. Yani bu sezonu bayağı hani bitirmek için yani
oynuyor.
O şekilde yani bitsin de bakalım
eve
falan.
Gidelim. Yani biletimizi aldık hani.
Ha bu arada Mike James için bence bu CSK sezonundan sonra artık elit seviyede bir takım veya bir koç Mike James'e güvenmez
takım
yani.
Takım kimyasında yarattığı delikler.
Tabii. Yani o Mike James'in de bence bu sezon yarattığı bu sorunlar önündeki kariyerinde etkiledi bence. Yani güvenilmeyecek bir oyuncu izlenimini
öyle
iyice.
Zaten bu uzun geçenlerde de söylemiştik yani Messi'nin ocaklı çıktı abi.
Haklı çıktı da bu sesinde. Önemli bir yani sonuçta CSK oyuncusun abi.
Ve
CSK
yapıya
sana güveniyor.
Yapıya da uygundu.
Şimdi artık orada sana büyük bir şans gelmiş artık. Bu şansı değiştirip mesela bak Teodosic o loser oyuncu algısını CSK ile yıktı abi. Gitti evet. Şampiyon oldu. Ben winner oyuncuyum. Hani kaybettiğim
ben zaten Teodosic'in çok da loser olduğunu düşünmüyorum abi. EuroLeague'de Final Four'larda 3 Final Four'unda kötü işler çıkardı ama yani bu adam
yok, genel öyle
kötü bir Sırbistan kadrosunun Eurobasket finaline çıkarmış kişidir. Yani bunlar böyle yani Teodosic çok,
hayır, genel
çok
olarak,
insanlar Teodosic'i gömmeyi seviyor. Ben o kadar şey değilim.
Genel Teodosic olarak öyle bir algı var. Ben Teodosic fanıyım. Yani son 10 yılda gelmiş bence en büyük kartlardan. Ya oğlum şey olarak o ayaklarla NBA yaptı adam.
Evet.
Yani yürüye NBA'ye gitti. O sırt tan yaptığı asistleri NBA'de de yapmaya devam etti. Onun ne olduk pasları falan. Yani Teodos için bambaşka bir yetenek seviyesi var da demek istediğim öyle bir algı vardı. Ama Teodos şampiyon olup onu yıktı. James'in de onu yapması gerekiyordu. Yani o üstündeki o gölgeleri kaldırması için hayır abi ben
kavga çıkaran ben, oyuncu yerine
evet ben winner bir oyuncuyum. Ben gerekirse takımı şampiyonluğa da yürütürüm demesi gerekiyordu. O ne yaptı? Sezonun ortasında koydu suyu yani. İtudis evet. De kaybetti orada yani.
Evet.
İtudis'in de bence Bilmiyorum önümüzdeki...
Geleceği sorun abi. Evet. Hele Efes maçından sonra yani 30 yani...
Ha bir de o demecine de açıklayayım. Abi. İşte bize saldırıyorlar. Ulan ne yapacaklar yani ben bu anlamıyorum abi bu. Sen
sen de 35
Moskova'daki maçta 35 yapmadın mı Efes'i yani hani?
Ya abi yakalamışken atar takımlar. Ben bunu anlamış değilim ya. Real Madrid yıllarca yakaladığını 30-40 sallamadı mı abi? Ha,
Yunan takımlar götürmez.
Onu diyorum yani... Yunan takımlar biraz böyle efendi yener. 10-15'te kitler maçı.
Ama o da oyun... Yani, şablonlarından ötürü.
Tempolu oynamıyorlar çünkü. Yani
mesela zamanında
Yunan takımlarını yenebilecekmişsin zannedersin. Yenemezsin. 8 evet. sayıda 10 sayıda bitirirler.
Bir bakmışsın artı 10'la bitmiş bak.
Yani.
Ama onlar düşük frekansta oynadıkları için yani böyle yarı saat.
Abi ben bir yıllarca... Real Oktay Hoca döneminde Real Efes maçı hatırlıyorum. 104'e 67 mi bitti? Öyle bir şeydi evet. yani. 30-47 geldi Efes.
Henry Damerkent'in oynadığı sezon.
Yok yok bu son dönemlerde. Şey değil 2014 falan benim dediğim bu yani. Bulurum o maçı zaten de yani Fener'e geçelim bu arada.
Geçelim. Hatta şunu da örneğini vereyim Fener'e geçmeden. Obradovic'in o hani prime'ındaki Fener'i, o şampiyon olan Fener'i de mesela yani düşük frekansta oynayıp yüksek verimlilikte oynayan bir takımdı. Ne yapardı? O da yani hani
12 sayılı.
15 sayılı ama o dominasyonu hissederdin yani.
Hani asla yakalayamayacağını.
Yenemeyeceğini anlardın yani. Obradovic'in takımı da öyleydi. Yani çok böyle seni 30'lara 40'lara götürmezdi ama ne yapardı? Bağlardı maçı 15'e, bağlardı maçı 12'ye. Yani orada biterdi, oynanırdı maç.
Hatırlıyorum mesela Žalgiris maçı öyleydi. Final Four'daki abi 8'e 6-8 bandına bağladı Obradovic maçı. Neyse.
Bu arada demek istediğim o.
Evet, Fenerbahçe'ye geçmeden bir şey söyleyeyim. Ben gönlümdeki oyuncuyu da söyleyeyim. Dunstan'ın yerine gelecek sene. Abi Antep'teki Jaite hem pası hem Dunstan'dan bir 5 santim daha uzun. Türkiye Ligi'nden bu oyuncuyu kaçırmayalım abi. Bence Efes gitmeli. Makabi ilgileniyor filan diyorlar.
Hemen Alper Yılmaz'a buradan.
Valla Makabi ilgileniyor filan diyorlar ama hazır elimizde böyle bir oyuncu varken Türkiye Ligi'ndeyken Efes bence ilgilenmeli. Ya da Fener tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Efes'i biraz uzun uzun konuştuk. Flash galibiyeti konuştuk. Fenerbahçe de Efes mağlubiyeti hariç inanılmaz bir seriden geçiyor. Ve Efes mağlubiyetinden sonra müthiş bir reaksiyon gösterdi takım.
13 maçta 12 galibiyet.
Yani ağır bir mağlubiyetin ardından çok zor bir deplasmana, sıralama belirleyecek olan deplasmana gidip İtalya'da Milan'ı yenmek. Abi tamam ya Milan'ın dileğini eksik, Lide eksik filan da Milan iyi takım sonuçta. Ve hani iki kere maç içerisinde bir 13-0, bir 11-1 filan bir serisi var Fenerbahçe'nin. Ben sana şöyle şuradan topu atmak istiyorum. Asfer maçını da birlikte konuşuruz. Asfer maçında da değişik işler oldu mesela. Kokoşko bence iki maçta da koçları yendi.
Evet.
Yani evet. Messina'yı yenmiştir Kokoşko ve Parker'ı zaten hani çok rahat yendi. Şeye Parker gelelim.
Zaten kalibresinde değil.
Ben soruyu şuradan almak istiyorum. Geçen haftalarda Dechampierre ilk 5'e yerleşse mi diye düşünüyordum ama şunu gördüm. Momentum değiştirici olarak oynatmayı seviyor Kokoşkov Hoca ve sanırım evet. Bu noktada da haklı.
Haklı.
Ama şu da net yani Gerald Eddy ve Ulanovas
olmayacak.
Yani olmayacak gibi görünüyor. Sen Fenerbahçe'nin yapısını nasıl görüyorsun? Nando De Colo'yu da söyleyelim. 2 haftadır MVP gibi oynuyor yani De Colo. Kendi sezon MVP'si gibi oynuyor.
Son 2 hafta demeyelim bence yani.
Bir aydır falan.
Bir aydır falan hakikaten. Bayağı 2015-2016 sezonu Nando De Colo'sunu izliyoruz gibi diyebilirim yani. Hani
yani 92 yedikleri hani... İtalya deplasmanında 100 atmak ve hani 5 oyuncunun çift taneye çıktığı Lorenzo'nun Nando'nun 20 yani Lorenzo 18 Nando'nun 20 attığı bir maç abi bayağı alkışlamak gerekiyor.
Tabii. Ama dediğin gibi burada yani bence o Efes yenilgisi sonrası yani sonuçta Efes Fenerbahçe'ye bayağı mesaj vererek maçı kazandı. Ama o yenilgi sonrasında oradan ayağa kalkmak...
Veseli neredeyse triple-double yapıyordu evet, abi.
Veseli bayağı böyle hani önüne geleni... Arkadaşlar ya Heinz diyorlarmış. Bu ligin en iyi zamanında en iyi uzunu diyorlarmış ama...
Geçti o zamanlar.
O zamanlar geçti falan diye böyle hani bayağı elinin böyle tersiyle bir dağılın diyiverdi böyle hani... İnanılmaz bir performans yani şey dedi resmen bu ligin bir numaralı uzunu benim dedi yani.
Ki Milan maçına Dechampierre'le çıktı hoca yani onu evet. da söyleyelim. Yani Guduric
bir kere
Dechan şey kalmak istedi yani, kalıplı kalmak istedi.
Şunu söyleyelim daha yeni kurulmuş bir kadro yani hı. sonuçta bu Fenerbahçe kadrosu oturmuş bir kadro değil henüz. Hı. Ve bu sezon daha yani geçiş sezonu oynayan bir takım. Hüviyetinde ve buna rağmen mesela bu tür bir yumruk yedikten sonra Efes'ten öyle bir yumruk yedikten sonra gidip Milan'ı yenmek, deplasmanda yenmek bir kere çok büyük bir alfa takım işi, bunu söyleyeyim. Yani bu şeydir. Bunu zamanında San Antonio falan yapardı böyle, evet. Yani hani kolay iş değil yani. Oradan dönüp gelip böyle F4 adayı bir takıma deplasmanda yüz atıp yenmek
şey aklıma çok geldi.
Siena iyi, yani mental olarak bir eşiktir yani.
O Ivković'in ilk sezonda Olympiakos'ta yıldızlar kadrosu vardı. O takım patladı ya. O takım patlatan Bled'di galiba Siena'yla.
Evet.
İlk maç 40 mu neydi Siena?
Evet, 40.
40 yedi. Ama seriyi 3-1 kazandı. Yani ben sadece Milan'la ilgili şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Shavon Shields çaktırmadan Euroleague'in yani böyle ikinci beşine falan belki
girebilecek
kadar iyi oynuyor ve oyunu her yerine oynuyor.
Evet.
Hani onu bir dipnot olarak vereyim.
Şimdi şunu söyleyeceğim. Hı. Bu tabii Efes maçına yani Efes özel bir takım. Yani Kokoşkov'un Efes maçındaki planı da çok tutmadı. Çünkü özel bir açıkçası planı yoktu. Onu gördük yani. Hani Efes'e özel bir hazırlık yapmadığını gördük. İşte maça Ulanovas'la falan başlaması. Ergin Hoca da tabii direkt hal öyle olunca direkt cezayı kesti.
Yani Guduric ve Veseli'nin pas kanallarını kapatmayı tercih etmişti Ergin Hoca, evet. Haklı olarak. Ama bunu mesela Messina yapamadı, yaptırmadı ya da Kokoşko.
Şimdi oraya geleceğim. Ama Milan maçına gerçekten iyi bir maç önü hazırlık yapmış bir Kokoşkov gördük. Milan'ın eksik olduğu noktalara çok iyi hazırlanmış. Bir kere iki uzunlu oyunda kaldığı her noktada işte Ahmet'le Veseli olsun, Queen Veseli olsun. O anlarda bir kere Milan'a hakikaten püskürttüler yani. Hani orada bir oyun üstünlüğünü aldılar. İkincisi Lorenzo Brown'u çok iyi kullandı. Yani Milan'ın şimdi doğruya doğru elindeki Panther gibi, Roll gibi, bunlar Rodriguez'de dahil. Bunların hiçbirisi üst düzey savunmacı oyuncu değiller. Bunlar
yani Delaney'i çok arıyor abi takım şu an.
Yani. Net arıyor ama önemli değil. Yani bu Fenerbahçe'nin galibiyetini.
Hayır, öyle bir şey yok. Yani ben, abi, her takımın eksiği var. Var. Her takım eksiklerle oynuyor.
Ve Lorenzo'yu bench'ten getirip çok iyi yani orada hakikaten motoru hep çalıştırır halde tuttu. Yani o ayarlamaları çok iyi yaptı bu maçta. Ve Lorenzo bir de tabii yani şutu da girince başka bir şeyden, yere geliyor.
Şahin'den ya, bu ezmek için söylemiyorum. Doğan SLX'e geçmiş modelleri oluyor bazen Lorenzo'nun maç içerisinde. Yani Lorenzo çok
modifiye değil mi? Modifiye.
Yani modifiye. Çok mu kaliteli oyuncu? Hayır değil ama böyle maçlarda Lorenzo işte bu Kızılyıldız dönemlerinden abi, falan hatırlıyor böyle sonuçta. Şimdi zihninde var onlar ve patlayıcı bir şekilde skoru elde etmeye başlıyor. Takımını skorda tutuyor.
Şimdi bir kere Lorenzo böyle oynayınca yani böyle rahat delip çembere gidince ya da o şutu sokunca bir kere rakibini seçmeye zorluyorsun. Hı hı. Yani şimdi bir kere ne oluyor? Hücum çeşitliliğin bir anda artıyor. Ve Guduric'in, Nando'nun eli rahatlıyor. Yani takım savunmaları onlara odaklanacakken bir de işin içinde Lorenzo yani girince
daha rahat izolasyon oynuyorlar.
Evet. Oyun daha rahat akmaya başlıyor. Zaten şu an yani Fener'in çalışan bir dörtlüsü var. Yani bu Pierre de dahil oraya işte o Nandos'u, Guduric'i ve Veselis'i artı Pierre.
Hatta Queen de mesela inanılmaz bir asfer mi? Yani Queen'de bazı dakikalarda çok iyi maç çıkardı. Öyle söyleyeyim.
Başladı. Queen de yavaş yavaş oraya ekleniyor. Zaten şu an Kokoşkov elinde yani 5-6 oyuncuyu bulmuş durumda. Şimdi bir de oraya Lorenzo'yu eklersen tamam yani zaten takım bir seviyenin üzerine çıkıyor. Ama önemli olan Lorenzo'nun bunu düzenli kılması. Yani o
biraz zor abi yani.
Kolay değil.
Çok onun yapabileceğin yani çok kritik bir maçta yapabilir de sene boyu yapamadığını gördük. Zaten yapamayacak bir oyuncu olduğunu da biliyoruz bu arada. Evet. Lorenzo'nun öyle bir oyuncu kartında öyle bir şey yazmıyor.
Yazmıyor ama neticede yani direkt üzerinde bir sorumluluk da yok. Yani öyle ağır.
Hayır.
Sorumluluk yok. Taşıyıcı parça kolon değil. Çünkü Kokoşko baktı olmuyor. Onu daha geri plana aldı ve onun üzerindeki yükü hafifletip ondan daha kısa dakikalarda verim almaya
ya ben,
çalıştı. Bundan da sonuç aldı yani.
Kokoşko bunu yaparken Messina hocanın tercih ettiği beşleri de pek anlamış değilim bu arada.
Ya biraz yani Lenin'in tabii yokluğundan ötürü ama tuhaf yani beşlerle oynadı. Tuhaf savunma tercihleri vardı.
Yani Hines, Mitchell, Panther ve Roll'un aynı anda biraz fazla dakika aldığını düşünüyorum.
Ben Roll'un da fazla oynadığını düşünüyorum.
Yani bu dörtlü zaten en çok oynayan dörtlü bunlar. Maçın %40'ını oynamış bu dörtlü.
Halbuki sizin fark yaratan beşlere baktığımızda Shields, Datome daha fazla top kullanıyor. Yani Mitsov'la işte. Ben Messina hocanın, biz hani birkaç hafta önce Milan özel olarak konuştuk, hani Final Four belki şampiyonlar olabilir gidebilir diye de bayağı işler biraz hafiften tersine dönmeye başlamış durumda. Bir kere bu takımlar, Milan gibi takımlar, yarı sahada verimli hücum etmediklerinde sıkıcı takımlar haline dönüşüyorlar.
Sana bir şey söyleyeceğim. Bravo, aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi Messina'nın felsefesi gereği Messina oyunu daha çok yarı sahada oynamak istiyor. Efes gibi değil, Ergin Ataman gibi değil Messina. Yani o tür bir hani
yüksek, koşmak istemiyor.
Evet, yüksek tempoya çıkayım böyle, hani oyun gelsin gitsin, o gel gitti vurayım noktasında değil Messina. Yani
topu kontrol etmek istiyor.
Eninde sonunda şey istiyor. Yani o, evet, o oyun kontrolünü istiyor. Yani oyun çok da böyle çığırından çıkmasın, kaosa gitsin istemiyor. O yüzden oyunu biraz sıkıyor. Şimdi sorun da o. Yani biraz bu noktada bırakması gerekiyor bence. Çünkü şimdi tamam, elindeki yani parçalara baktığın zaman daha belki yarı sahada verimli olacak oyuncular var da ama defekler de orada çıkıyor işte. Yani işte Panther gibi oyuncular falan daha böyle özgürlük isteyen oyuncular olduğu için o yüzden biraz daha oyun özgürlüğüne ihtiyaç duyuyor bu oyuncular. Keza yani
ki Panther tamam abi skor buldu da artı eksi de takımın en kötüsü. Yani Fener'in ilk beşlerine karşı skor atmasına rağmen Panther'lı beşlerin, Panther evet, bireysel demiyorum, Panther'lı beşlerin yenildiğini görüyoruz. Shields'lı beşler öyle değil. Shields'lı beşler direndi.
Bir de şunu söyleyeyim, yani Milan'ın, yani evet tamam mismatchleri falan çok kovalıyorlar da işte Kokoşko çok iyi buna çalışmış abi, yani o noktada bir sorun yaşamadı ki Milan çok iyi bir hücum günü oynadı. Yani %50 oynadı. 92'yi buldu ama geldi burada 107 yani. Hani.
Valla ben Veseli, Queen gibi oyunculara karşı Kyle Hines'in 28-27 tekrar baktım. Dakika oynamasını kabul edemiyorum abi. Yani orada Tarzowski varken Fenerbahçe'nin uzunlarıyla daha rahat eşleşebilecek bir oyuncuyken.
Bu arada Pierre'in Hines'a bir bloğu var.
O evet, onu söyleyecektim yani, bu arada yani şeyden weak side'dan gelip yaptı.
Hines normalde yani bundan 5-6 yıl önce onu direkt içine kapatırdı. Artık kapatamıyor.
Ama tabii bütün bunlar Kokoşkov'un maç planının da aslında doğru olduğunu gösteriyor. Doğru. Yani daha fazla uzun kalalım. Milan zaten çok fazla böyle Vesin Hoca hadi evlatlarım şut atın öyle bir yapıda değil. Ve
tutmak istiyor oyunu
ve
yani.
Ve hani 3. çeyrekteki o seri aslında Fenerbahçe'yi maçı getirdi ve İtalya'dan çok net bir galibiyet aldı. Şeye geleyim, sonra Fener'i biraz daha genel bir değerlendirelim yine. Asfer maçı ilginç oldu yani, burada ben izninle ben gireyim.
Gir.
Yani şimdi Kokoşkov'un maçta, şimdi Antoine Diol yok arkadaşlar, yani bilmeyenler için söyleyeyim, Asfer'in en iyi şutörü. %55-60 civarında bir perimetre şut yüzdesi var Diol'un. Diol yokken Asfer'in şutunun problemli olduğunun farkında ve Asfer
zaten problem. Yani Diol olsa da problemli.
Evet, Asfer nasıl bir takım? Atlet bir takım. Barcelona gibi takımların üstüne bindiğinde sürpriz galibiyetler alabilen bir takım ama çok savruk bir takım. Hücumda şuursuz işler yapıyorlar. Norris Cole, Light falan da öyle. Özellikle Norris Cole çok öyle. Ve bu şuursuzluğa karşı doğru top yönlendirmelerde falan hareket ederseniz Asfer'i yeniyorsunuz. Asfer sizi takip etse de Asfer'i yeniyorsunuz. Çünkü o karar verme mekanizmasında çok sorunları var Asfer'in guardlarının özellikle. Şimdi atletik başladı maça. Daha doğrusu maçın büyük bir kısmını atletik oynayayım dedi. İşte Bako ile oynayayım dedi. İşte Howard'la falan oynayayım dedi. Fall'u biraz daha dakikalarını kıstı. O arada Kokoşkova'da işte hem Veseli hem Queen'le birlikte sahada kalayım dedi. Bu belki savunmada Asfer'in kafasını karıştırdı. Problemler yarattı ama bu sefer Fenerbahçe fazla Nando'nun eline bakmaya başladı. Nando buna cevap verdi. Ama şu sorun oluyor arkadaşlar. Yani Asfer buna ceza kesemiyor ama Nando'nun izolasyonuna kaldığınızda ve Guduric ile Nando arasındaki pas bağlantısı biraz kesildiğinde tepesine binebilecek oyuncular çıkabilir başka takımlarda. Tamam, bunu bir şekilde aşmayı başardı Fenerbahçe ve hani Light'in, Bako'nun maç içinde Howard'ın patladığı anlar var. Ama mesela Howard inanılmaz bir şut sokuyor.
hatırlayın son çeyrekti galiba ya da 3. çeyrekti. Sağ forvetten bomboş üçlüyü tek ayak üstü attı. Bomboş yani etrafında kimse yok ve airball attı. Yani Asfar böyle bir takım. Hani iyi gününde bile bazı şeyleri çok kötü yapabilen takım. Mesela ben Bako için şey dedim. Abi bazı özellikleri 90, bazı özellikleri 12 falan bu arada. Yani.
12.
Hani, yani inanılmaz bir iş yapıyor. Pot altından bomboş turnikeyi kaçırıyor mesela.
Sonra Parker ilginç bir şey yaptı ve Kokoşkov anında cezayı kesti. Folu aldı.
Mobilitesini kesti takımın. Ve switch'ini kesti yani. Asfer sabahtan akşama kadar switch yapıyordu Fenerbahçe ve Nando'yu biraz zorladı bu. Guduric'i de zorladı. Guduric kendi pozisyonlarından şutunu çıkardı attı ama Fenerbahçe'nin top dağılımında bazı dakikalarda problem yaşadığını görürsünüz. Fenerbahçe'nin çok skor atması siz bazı konularda aldatmasın arkadaşlar. Yani benim demek istediğim şey bildiğimiz Fenerbahçe hücumları maçın belli anlarında geldi. Quinn sahadayken köşeleri buldu. Guduric kendi pozisyonu üzerinden sayılar üretti ve Nando maçın belli anlarında hani hem ayın en iyi oyuncularından biriyim hem de ben eski MVP'yim arkadaşlar. Yani ben de Nando De Colo'yum. Ölmedik yani. 33 yaşına geldik ama biz hala bu ligin en iyi skorerlerinden biriyiz. Zaten maç sonu hançeri sapladı. Şimdi orada Fall'un girmesi şeyi netleştirdi yani. Fall girdi ve Fenerbahçe hemen Fall'un üzerinden atak etmeye başladı. Nando hemen çünkü rahat bir şekilde oyunu okudu. Muhtemelen Kokoşkov da onu söylemiştir. Ve hani Fall'a faal yapıyorsunuz. Zaten sokamıyor. Maç sonunda hani böyle kötü bir Tavares replikası şeklinde Fola yapılan muamele maçı Fenerbahçe'ye getirdi. Bir de yani Norris Cole maçı Asfer cephesinden de izlemeye çalıştım ben biraz. Maçın en kötü oyuncusu.
Bu nasıl NBA finali görmüş ya, oyuncu diyorsun?
Abi ben yani Norris Cole mesela 14 sayı 4 asist 2 reboundla bitirdi. Baksanız fena yazmıyor istatistik kağıdında da maçın en kötü oyuncusu abi Norris Cole. Maç kazandıran şutu atacağım diye şeyde tepede step back üçlük bile atamadı. Step back orta mesafe attı. Dam diye geri geldi potadan filan. Döndü. Bu oyun böyle oynanır dedi Nando De Colo. Kardeşim bu oyun böyle oynanır. Siz atletsiniz falan filan tamam da. Yani bu oyun biraz akılla oynanan bir oyun. Sadece koşarak oynanan bir oyun değil. Ve hani Asfel'i yetenekle aslında ve IQ ile yenmeyi başardı Fenerbahçe. Ki bu da doğru. Ama ben Fenerbahçe'nin bu maça özel bir şekilde Milan maçında da mesela Kokoşkov onu yaptı. Bu maça özel bir şekilde çift uzunlu oynadığını düşünüyorum. Yani Okuyun ve Vesen'in dakikaları aynı anda sahada olduklarında problem yaratabiliyor.
Herkese çalışmaz.
Herkese çalışmaz. Bir de tabii ki şey abi Deşan mesela RTX'de çok iyi durumda değil ama Deşan bench'ten döndüğü ilk dakikada hep iyi iş yaptı. Sahada dakikaları uzayınca biraz böyle yanlış işleri var ama her bench'ten girdiğinde de Şampiyer 2 dakika 1 dakikada hemen böyle 4-0 seri işte 4-6-2 falan böyle. Çünkü maç 2 sayı 6 serisine gitti geldi o takım öne geçti öbürü öne geçti. Ama tabii maç sonunda daha akıllı oyuncuları olan ve daha iyi koçu olan yani evet. Daha iyi koçu olan taraf maçı kazanmayı başardı. Burada Fenerbahçe zorlandı ama sonuçta galibiyettir. 4 oyuncusu çift taneye çıktı. Nando 24 sayıyla zaten maçın adamı oldu. Yine burada şeyi söyleyeceğim abi. Ulanovas yani bir top var zaten tepeden. Çok kötü bir üçlüğü var. Yani sanki Ulanovas şey gibi abi böyle Leka 300 gibi topu potaya yetiştiremeyecek oyuncuymuş gibi top fırlatıyor. Gerald Eddy de bir yerde şut sıkıntısı yaşadı Fenerbahçe. Gerald'ı attı sahaya. Yani Eddy'yi attı sahaya Kokoşko. Hadi evladım bir iki şut sok diye. Şutu sokamadı. Hemen de post-up'tan Gerald üstünden sayı yedi Fenerbahçe. Yani Kokoşkov da şeyi görüyor. Yani benim Eddy'ye ihtiyacım var en azından şutu için. Ama yok. Ulanovas'ı da kullanamıyor.
Şu kim an olsaydı mesela daha iyi olurdu? Ulanovas senin bu kadroda mesela sen kim tercih ederdin?
Abi Kalinic kalsaydı işler değişirdi.
Kalinic kalsaydı yani bu takım bir seviye daha yukarıda
olurdu. Kalinic kalsaydı işler değişirdi. Ulanovas'ı alma amacı 3.5'tan 4 oynatmaksa problem olabileceğini sene başından beri söylüyoruz. Bir de Fenerbahçe Ulanovas'ı şey olarak kullanmıyor zaten. Yani Ulanovas istediği yerde topu aldığında bile o alışkanlığını sene başından beri kaybettiği için o oyunu oynamıyor.
Şu kadroda Datome'nin kaldığını düşün mesela.
Datome kalsa zaten abi bayağı işler değişir yani.
Evet. Yani Ulanovas'ın yerine Datome var mesela. Acayip bir şey olurdu.
Bir kere size yayda perimetrede büyük bir rahatlama sağlar. İki savunmada Ulanovas'ın arkadaşlar Ulanovas biraz eziliyor bazen savunmada da. Yani uzun bir oyuncu ama çok güçlü bir oyuncu değil Ulanovas.
Ya da Shevin Shields olsa mesela şu kadroda.
Shevin Shields olsa bir ekstra bir ball handler da kazanmış evet. Oluyorsunuz. Yani bir özellik daha ekleniyor takımın yetenek kartına bir şey daha ekliyorsunuz.
Yani o yüzden önümüzdeki sezon için bence
bu iki oyuncu gider muhtemelen.
Kokoşkov bence bu hamleleri yapacaktır yani.
Katılıyorum. Zaten bu iki oyuncunun Fenerbahçe'de çok geleceği olduğunu düşünmüyorum. Şeye geleyim. Şimdi Fenerbahçe'de artık yani playoff'ta gelecek maçlarda sıralamasını belirleyecek ve durum şu arkadaşlar. Fenerbahçe 7. sırada 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle ve sen Fener mesela Efes şampiyon olabilir, Final Four'a kalabilir dedik. Fenerbahçe için Final Four konuşmak abartı olmaz bence abi.
Bence,
özellikle bu sezonda mümkün abi yani. Neye olmasın?
Işık var.
Niye olmasın?
Işık var. Çünkü bir kere...
yani Valencia deplasmanına gidecek bu arada.
Orası Fener. Kritik. Yani Valencia maçından ne oldu?
Bayağı bu da sıralama maçı.
Şimdi mesela bu çok enteresan, ilginç bir maç olacak. Yani bir kere seyir zevki...
İlk maçı içeride Valencia almıştı bu arada.
Seyir zevki çok yüksek bir maç. Onu söyleyeyim. Şimdi... Şöyle görmek lazım Valencia'yı. Efes'in yaptığını daha küçük ölçekte
yapmayı deneyen.
Deneyen ve bunda da başarılı olan bir takım. Yani hani o oyunu oynuyorlar. O ezberleri var, oyun ezberleri var.
Ya Valencia maç içinde üçlükle ikilik sayısı birbirine en yakın olan takımlardan biri.
Biri.
Deneme olarak.
Şimdi bu maçta mesela ne tepki verecek Kokoşkov'un? Çünkü Valencia'ya da özel olarak hazırlanması gerekiyor. Yani özel bir planının olması lazım. Şimdi mesela Milan maçından daha zor maç bana sorarsan Valencia maçı. Neden dersen çünkü...
Ya ters mi gelir?
Evet, çünkü Messina aslında bir yerde Kokoşkov'un istediği şekilde oynadı. Yani evet. Oyunu o şekilde...
Ben yine de çok zorlanacağını düşünüyordum Fener'in. Zorlandı, hatta %51 Milan demiştim o maç
sonuçta
için.
Sonuçta yetenekli takım. Zorlanması o yetenekten kaynaklı.
Ama Zekliday'ın...
Ama oyun olarak zorlanmadı demek istediğim
evet,
o.
Evet evet. Yani şimdi Valencia'ya karşı başka bir oyun oynamak gerekiyor. Valencia... Ya çift pivotla zor abi o iş.
Ha, onu diyeceğim. Şimdi Valencia ne yapacak abi? En iyi bildiği şey yapacak yani. Maçın başında oyunu yıkacak perimetreye. İşte o Prepelic'ten üçlükleri bulmaya çalışacak. Kalinic'in o yani o setlerini oynayacak
katlardan
ya da postaplarını oynayacak işte Dubljevic'ten
şut bulabilirsem tepede
oyunu açmaya çalışacak. Guardları zaten günündeyse atıyor yani hani Van Rossum olsun diğer yani Hermansson olsun günündeyken oynatan isimler. O yüzden maçı 100 yani böyle hani 90 üzerine çekip 100'lere falan getirip hani oralarda oynamaya çalışacak. Şimdi Fenerbahçe
buna
ne yapacak?
Verebilir bu arada yani.
Verebilir yani. Şu an Fenerbahçe'ye de bakma yani. Bir Efes maçında tökezledi.
Onun dışında hep 80'i geçen bir takım görüyor. Evet. 80-90 bandını rahat görüyor.
Yani aslında bu kadronun yapmasının zor olduğu bir şey yapıyor. Yani bu kadrodan sen sezon başında bekler miydin 90'ları görsün? Zor. Ne diyorduk hep? Bu üretim sıkıntısı yaşayacak bir kadro diyorduk ama işte oyun doğru akınca oyun oralara gidebiliyor. Şimdi mesele şu olacak Valencia maçında. Valencia'nın basketbolu mu oynanacak? Hakikaten Valencia'nın istediği basketbol mu oynanacak? Şimdi Valencia Efes'e onu oynamaya çalıştı. Efes ikinci çeyrekte bir dakika arkadaşlar dedi. Yani biz sizden daha iyiyiz yani bunu oynayacaksak biz sizden daha iyiyiz deyip 20'ye götürdü maçı. Şimdi Fenerbahçe mesela Alba maçında ne yaptı? Alba'nın basketbolunu izledi. Neredeyse Alba kazanıyordu. Maçı kazanma seviyesine
yani
getirdi.
Alba bençi biraz iyi olsa maç gidiyordu aslında.
Valencia Alba'dan daha iyi takım.
Evet.
O yüzden Valencia istediği basketbolu oynarsa o yani o ya, istediği frekansı bulursa
bu hafta zaten çok kritik. Hani Fenerbahçe Valencia deplasmanından galip çıkarsa, Efes de Žalgiris maçının rövanşını alırsa hem sıralamalar ciddi şekilde değişecek hem de ilk 8 kopacak. Ben Efes'in Žalgiris'i yeneceğini düşünüyorum. Valencia maçı da yani 50-50 ya. Çok ortada bir maç.
Eğer Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa bir kere zaten yani
fikstürü kolaylıyor abi.
Kolaylıyor. Son fikstür yani Real'le falan oynayacak galiba.
Yani Žalgiris, Olympiakos, Bayern maçları var. Bunları geçer.
Olympiakos'tan falan korkma.
Son Barcelona Real maçları da içeride.
Evet, o maçlar içeride. Yani şu dönemeçteki en kritik maç Valencia maçı. F4 ışığı bence var bu arada. Yani F4 yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü şu an işler yolunda gidiyor. Fikstürü rahat bir fikstür. Kimle eşleşeceği önemli. Yani o playoff'ta kimi seçecek Fenerbahçe? Kimle oynayacak? Eğer böyle 6-7 yerine biraz daha böyle yukarıdan girerse
bence girebilir.
Ki girebilir. O zaman olabilir F4. Ama yani böyle gidip orada işte 7 bitirip atıyorum 2 ile eşleşmemesi lazım ya da işte Barcelona o tepedeki o hani
yani
Barcelona Efes gibi takımlardan kaçması lazım öyle söyleyeyim. Onun dışında bence şansı var.
Katılıyorum.
Yani eğer böyle ne bileyim işte kimi seçebilir? Bayern'le falan eşleşirse mesela böyle ya da
4-5 eşleşmesi gibi mesela Bayern
Fener.
Bayern'in 4 olması veya 5 olması zor da. Şöyle söyleyeyim, yani Zenit'in de gerçi şu an zorlaştı
Bayern
ama.
Bayern 5 olabilir ya. Da gerçi zor da. Olur, bir ihtimal.
Bir hani ihtimal.
Yani Zenit olamaz abi. Zenit, evet. Yani Zenit altlardan girecek.
8'den falan girecek muhtemelen.
Yani muhtemelen öyle olacak. Görüntü bu çünkü, düşüşteler. Yani şey, ha, formu diyorum.
Mesela genel Real'i falan seçerse yani olabilir.
Ben çünkü Real Madrid'den playoff'ta o kadar çok korkmuyorum.
Ben de korkmuyorum. Onu diyorum yani. Mesela düşüşteki bir Real'i eleyebilir Fenerbahçe.
Hilki yendi işte.
Evet.
Hilki yendi yani. Son şeyi söyleyeyim sana. Yani Kokoşkov hocanın basketbol bilgisine hiçbir şey demiyoruz da, bir de abi gerçekler var. Nando De Colo Avrupa'nın Jason Kidd'idir dedi hoca. Ya bunu da hocam yani Jason Kidd NBA tarihinin en çok asist yapan 3 oyuncusundan biri. Hani hayatı 2 numara savunabilen pure point guard olarak geçmiş durumda. Yani biraz
playmaker'ın
adı yani Jason
sözlük Kidd tanımı.
Yani Jason Kidd ve Steve Nash'ten mesela savunması daha iyidir. Şutu, bir de şutu problemlidir.
Kid'in bayağı yani fizik olarak yani beklenmedik bir direnci var.
Yani iki numara savunabilmesi tabii, Jason Kidd'i combo guard yapmaz. Jason Kidd bayağı point guard. Dümdüz point
Kidd
guard abi.
Kariyerinin sonunda şutunu geliştirdi.
Evet yani.
Yani Dallas döneminde falan.
Yani şimdi abi Nando De Colo
bayağı kazmaydı yani, yani perimetrede.
Nando De Colo point guard değil, combo guard abi yani. Ve hatta iki numaraya çok yakın combo guard. Hatta biz kendimizde liste yaptık. Kim olabilir diye. Sen en çok kime benzetiyorsun?
Ben en çok Allen Iverson'a benzetiyorum. Doğru söylemek gerekirse.
Ben de günümüzden Nando De Colo, yani NBA'de bir karşılık arayacaksak yani oyun stili olarak, Donovan Mitchell'dir abi yani.
Günümüzde Donovan Mitchell
bir buçuk numara oynayabilen, skorer, kendi skorunu yaratabilen, arada top da dağıtabilen işte Donovan Mitchell abi. Ya da işte eskilerden Brandon Roy.
Brandon Roy da olur. Keza yani biraz daha geri gidersek Penny Hardaway olabilir. Hı-hı. Yani 90'lar.
Gibi yani şey
90'lar nostaljisi arayanlara da.
Abi bu arada 90'larla ilgili hem Avrupa hem NBA için podcast'imiz var. Spotlight'ta duruyor, meraklısı için söyleyeyim. Şey demezsin abi, Steve Nash, işte Magic Johnson. Onlar, ne bileyim abi yani Oscar Robertson filandır yani Jason Kidd'in klasmanı. O başka bir şey yani. Nando başka bir oyuncu modeli. Tipi farklı adamın yani.
Nando skorer yani. Profilinde önce skorer yazıyor yani. Hani oyun kurucu değil Nando. Zaten onun sancısını yaşadı adam 1,5 yıl.
Evet.
Obradovic döneminde de kardeşim inatla beni, yani oyun kurucu değilim ben, skorerim ben, skorerim ben. Adam bağıra bağıra en son Guduric'i transfer ettirdi yani. Hı-hı. Ki hala ben işte yani mesela önümüzdeki sezonda ben Fenerbahçe'nin Kokoşkov'un bu sorunu çözmek için saf bir oyun kurucuya gideceğini düşünüyorum.
Alex Perez'den çıkacak o zaman.
Çıkacaklar takım bence.
Daha göremedik zaten, Alex Perez sakatlığı nedeniyle oynayamadı ama Alex Perez'den muhtemelen çıkarlar. Yerine yani Fener 2-3 transfer yapar en azından.
Yapacak ve bu takım gelişime açık yani.
Tabii ki. Yani Kokoşkov'un ilk sezonunda biraz agresif yorum yapayım. Obradovic'den daha başarılı olması.
Bravo.
Şu ana kadar.
Daha başarılı, net.
Büyük iş abi. Ya Obradovic'in ilk sezonu top 16'da sürünerek bitmişti. Açın bakın arkadaşlar, veriler ortada. O çok hızlı girdikleri, birinci turu lider bitirdikleri sezonun ikinci turunda takım tökezlemişti. Kokoşkov Obradovic'in ilk sezonundan daha iyi iş yapıyor, daha az bütçeyle.
Aynen öyle. Yani o yüzden Fenerbahçe hakikaten yani Kokoşkov'la 3. sezon sonunda, çünkü sonuçta bu bir 3 yıllık yapılanma, yeni yapılanma, bambaşka bir yerde olabilir.
Bu arada aklıma geldi. Bir arkadaşım dikkat etmemizi sağlamıştı sağ olsun. Nando ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de maç izlerken spikerlerin objektif olduğunu düşünüyorsanız siz yani biraz
olanlar var şimdi.
Problem, hayır, bütün spikerler için söylüyorum. Ha. Biraz problemli bakış açısını içselleştirmiş oluyorsunuz demektir. Şimdi Nando De Colo'ya bazı pozisyonlarda faul yapıldığı doğru ama Nando De Colo sadece Fenerbahçe'de değil, CSKA'da oynarken de flop'a çok açık bir oyuncu. Bakın bu bir gerçek arkadaşlar. Yani koluna dokunursunuz yüzüne hamle almış gibi Nando kendini geri
ama
atar.
Ama CSKA forması tabii onları çaldırıyordu yani.
Yani şey değil. Nando ona alışkın olduğu için Nando'ya çalınmayan her düdük sanki efendim işte Nando'ya kin var, Türk takımlarına kin var gibi anlaşılmasın lütfen. Yani Nando bir tabii Navarro gibi değil bu konuda. Bir Rudy Fernandez.
Abi,
onlar başka seviyede.
O İspanya kadrosu yani bayağı tiyatro seviyesiydi ha yani.
Şimdi bu arada kötü şeylerin tiyatroya benzetilmesini de sevmiyorum. Seni burada
ama,
kınıyorum. Seni burada
ama
kınıyorum.
Bayağı yani çok demek istediğim oyuncuydu yani.
Öyle öyle. Herhangi bir şey olduğunda
tiyatro izliyoruz filan diyor ya. Yani tiyatro böyle kötü şakası, benzetme şeyi olarak.
İşin şakası tabii o.
Tabii ki ben de dalga geçiyorum. Yani arkadaşlar flop konusunda yorum yapanlar Nando De Colo özelinde kısmen haklı. Yani Nando'da biraz flopperlık var. Yani bunun adını koyalım. Gerçeği söylüyorum.
Şey bakın. Kadar değil ama Sulukas kadar
Hayır,
değil.
Hayır Sulukas kadar değil.
Sulukas bayağı.
Sulukas başkaydı.
Yunan milli takımında da vardır bak o var. Flop. Yani o bakma Sponolis'te bile var yani. Hani Sponolis'te çok
ama herhalde en şey Sulukas bu konuda.
Sulukas evet.
Yani Navarro ve Sulukas'tan daha fazla yapan var mı bilmiyorum. Yani Navarro da bir acayipti bu konuda.
Euroleague'de mi?
Euroleague'de. Yani
Diamantidis falan çok yapmaz.
Diamantidis yapmaz abi. Rudy çok yapar.
Ha Rudy çok yapıyor.
Rudy yapar Rudy. Bir de flop'u şey yapar. Bir böyle bir yandan yumruk atar. Rudy, aa ben bir şey oldum diye.
Abi Rudy'yi dövdüler işte yani.
Yani. Yani
yeter olan yani o çenenden ve hani oyunculuğundan çektiğimiz diye.
Ya ben, bu şey değil.
Žalgiris maçı sonrası.
Evet Žalgiris maçı sonrası. Onun da videosunu gördüm bu arada. Şeyin Nando kötü oyuncu falan yapmıyor arkadaşlar. Sadece düdük konusunda çok fazla beklenti yaratıyor Nando. Ki Asfer maçında da öyle oldu. Nando bir yere faul çizgisine gideceğim diye maçı krize sokmaya başladı. Yani bu şeydir. Nando 10 üzerinden 9 oynadı. O bir puanı kırma nedenim o. Ama bir ara çok faulü zorladı.
Şunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe ligde en az çizgiye giden takım. Yani Nando bu konuda en azından tek başına takıma bir rahatlık getiriyor.
Ya şey dedi
getiriyor.
En azından burada çizgiye giderek hani kolay sayı bu. Çünkü Nando arkadaşlar Avrupa'nın en soğukkanlı oyuncularından biri. Fransa milli takımında bile teknik faali Nando De Colo atar yani. Evan Fournier'i atmaz. Yani Orlando evet. Magic'in ilk 5 gardı atmıyor. Nando atıyor. Çünkü
%95,
%90. Çok soğukkanlı bir adam. Dolayısıyla bunu istemesi normal ama bazı pozisyonlarda da abarttığı. Bakın bu bir benim yorumum değil. Videoları açın izleyin. Maçı yavaş tekrar da izleyin. Nando'nun biraz flopperlık yaptığını söylemem gerekiyor. Bazı arkadaşlar bana kızabilir. Haterlık yapabilir. DM kutumuza sen Nando De Colo'ya küfür ettin falan diyebilirler ama bu da gerçek. Asla Navarro seviyesinde falan değil. Sulukas seviyesinde de değil.
Ya bir de arkadaşlar var. Yorumlarda birbirinize öyle geçen gördüm. Yani birbirinize girmeyin öyle ya. Gerek yok evet. Böyle şeylere yani. Evet. Yani o tür yani basketbolun biz bir her şeyden önce bir oyun olduğunu ve evet. Bu oyunun da bizim eğlenmemiz için olduğunu düşünüyoruz. Yani o tür fanatizme gerek yok. Fanatizmden de hoşlanmıyoruz zaten.
Evet evet yani hatta ben işte Tribünler Renk Kat projesinde bizzat kendim de vardım abi yani şey Fans Against Violence'da. Yani bunun bir oyun olduğunu anlatmayın. Yani basketbol deyince insanların aklına gelen ilk şeyler işte rekabet, çalışmak falan oluyor. Hayır abi basketbol önce bir oyun yani. Sonra işte çalışmak,
keyif almak.
Yani teknik, önceki taktik, amaç. Yani işte top falan gelir aklınıza. Önce oyun. Evet, burada başka notun yoksa kapatıyorum programı.
İnşallah haftaya Orçun. Da 2'de 2 yaparız da evet. Daha böyle takımlarımızın yükselerek gittiği bir hafta olur.
Kesinlikle. Ve tabii ki inşallah bu yolun sonu çift takımlı Final Four olur diye
daha
oralara
şey olursa,
var gerçi.
Öyle bir şey olursa hakikaten gene yani böyle 2019'da onu yapmıştık. Hı-hı. Gene 2019'un devamı şeklinde hani Türk basketbolu açısından gene zirve noktalarından birisi olur yani.
Evet. O zaman kapatıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Gelecek haftaki programda aksilik olmazsa görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla.
Herkese iyi haftalar.